أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، Rabbim Araf'ın huzurundaki beraberliğimizi, mezarda genişlik, mizanda ağırlık ve sonunda cennette buluşma sebebi kılsın. Hazreti Musa ile beraberdik. Medyen dönüşünde Cenab-ı Hak ona özel bir görev, insanlığın kendiliğinden ulaşamayacağı, ancak özel seçilenlerin erişebileceği bir görev, en şerefli bir konum, peygamberlik görevi yükledi. Haydi dedi, Firavun'a git. Aman ya Rabbi dedi Musa aleyhisselam, korktu. Ama hakkı vardı korkmaya. Çünkü insandı, peygamber olacağını hesaplayan birisi değildi fakat. Ama ya Rabbi dedi, itiraz etmedi, endişesini beyan etti. Fakat ya Rabbi dedi, itiraz değildi, derdini söyledi. Lakin ya Rabbi dedi, bir itiraz değildi elbette. Olayla ilgili kendi konumunu, kendi durumunu nazlanabileceği bir dost bulmuşken en yüce dosta açıyordu. Görevden kaçmak mı? Öyle şey mi olurdu? Yani haşa, Allah kime görev vereceğini bilmez miydi? Son Allah kalplerin sahibi değil miydi? Öyleyse Allah ona görev verince o zaten o göreve layıktı, bilirdi, olacaktı ama endişeler ne söyleyecekti? Sanki güç isteyecekti, destek isteyecekti. Allah zaten verecekti ama bu da istesindi. Şimdi Allah zaten affedecekti ama affımızı istemeyelim mi? İsteyelim. Allah bize zaten destek çıkacak ama destek istemeyelim mi? İsteyelim gibi konularda aynı olaydan bizim payımıza düşenler olmaz mı? Cenab-ı Hak, at asanı yere dedi, çıkar elini koynundan dedi. Bütün bunlar Firavun kavmine kullanacağın enteresan ayetler, alametler, nişaneler, işaretler buyurdu ve düştü yola. Aldı abisini yanına, Harun aleyhisselamla beraber gittiler Firavun'un yanına. Çıktılar karşısına. Evet, öyle olmalıydı. Yani Firavunsa Firavundu, ne yapalım? Güçlü mü? Allah olmadan hesabın içinde çok güçlüydü. Zalim mi? Hem ne kadar zalimdi. Planı projesi mi vardı, hem de ne kadar karşı gelinmez planlar, projeler, tuzaklar sahibiydi. Ama Musa ve Harun aleyhisselamı gönderen Allah, işin içine girince, yani gönderen Allah olunca, Allah'ın Rabbul Alemin olarak elçiliği yapmak olunca mesele, her şey bir başka şekle dönüşüyordu. Gittiler, gel vazgeç bu sevdadan dediler. Seni Firavun yapan bütün özelliklerden hadi beraber kurtulmaya çalışalım. Rabbine bir yol bulalım. Seni o hidayet eylesin. Yolunda olasın. Sen de kurtulasın. Sonra İsrailoğullarını salıver. Rabbimiz öyle dedi diye teklifte bulundular. Tabi Allah'a göre çok güzel, Musa ve Harun aleyhisselama göre gerçekten yerinde bir karardı. Ama karşıdaki bunu böyle anlayacak kapasitede değil miydi? Aslında kapasitesi müsaitti. Çünkü her insan hem iyi bir Müslüman olmaya, hem de fıskı fücur ehli, bir hain, bir zalim, bir kafir ya da bir münkir olmaya hazır yaratılmıştı. Firavun ikinci bölümü kullanıyordu. Yani daha iyi bir Müslüman olmak konusundaki bütün imkanlarını tepiyor, itiyor, elinin tersiyle atıyor ve hayır dercesine, o yine kendi kafasına göre kendi dünyasının kralı olmaya devam ediyor. Benim en büyük tanrı diyordu. Desin bakalım. Bu korkunç bir tehditti aslında onun saltanatı için. Fark etti. Önce yanına yardımcılar arayacaktı ama bir büyük tanrı, kocaman bir Rabbukumul Ala diyen adam nasıl da ey insanlar imdat yardıma gelin, aman ben gidiyorum tahtım sallanıyor diyemezdi elbette. Onları da işin içine karıştırmak için belki de, hadi bakın dinleyin, bak bu adam sizi yerinizden yurdunuzdan oynatmaya çalışıyor. Sizin dininizi değiştirmek için gelmiş. Bakın bu adamın bana yapacağı zaten bir şey yok biliyorsunuz. Benim hepten bu adam gibilere bırakılacak papucum yok zaten. Ama siz bilirsiniz, bakın ben size söylüyorum. Etmeyin, gelin dinleyin, bu tehlikeyi fark edin diye konu saptırmaya çalıştı. Onlar da galeyana geldiler. Ne yapsak, çare ne diye düşündüler. Dediler ki, bütün sihirbazları toplayalım, bu galiba sihirbazlık yapıyor. Nereden öğrendi geldiyse, bir başka beldenin, bir başka bölgenin, keldanilerin mi, aşurilerin mi, kimlerin, hangi sihir büyü yöntemleriyle, modelleriyle öğrendi geldiyse, işte onlardan bizi habersizdir diye yok etmeye, mahvetmeye çalıştığı bir sihirbazlık koymuş ortaya. Hadi bunu mahvedelim, alt edelim, işini bitirelim, yani mat edelim dediler. Öyle oldu, kendilerince topladılar. Zaten o kadara güçleri yetiyordu, evet sihirbazları toplayabilirlerdi. Ama Musa Aleyhisselam'ı susturmak mı, onun mağlubiyeti mi o ellerinde değildi, gafiller bilmiyorlardı ki. Üstelik topladıkları sihirbazlar da işi anlayıp da, aa meğer ki öyle, biz buna yani Musa'nın ve Harun'un Rabbi olan Allah'a, yani biz alemlerin Rabbi olan Allah'a iman ettik deyince yer yerinden oynadı. Her şey karıştı birbirine. Firavun sanki çıldırıyordu. Tehdit üstüne tehditler yağdırıyordu. Meğer dedi, meğer ki o sizin en büyüğünüzmüş, size sihri öğreten oymuş, ben tam da yanlış yapmışım. Yani kendi talebelerine, hocalarına karşı galibiyete davet etmişim, ne kadar yanlışmış. Şu şehirde o insanları oradan çıkarmak için, orayı tarumar etmek için, yerle bir etmek için siz meğer birlikte tuzak kurmuşsunuz, düzen kurmuşsunuz meğer. Ben izin vermeden inandınızsa göstereceğim size. Ellerinizi, ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, hepinizi bir bir hurma dallarına asacağım dedi. Hani bir ağacın dallarında meyve yerine insan kellelerinin olduğunu düşünün. Adamın zevkine bakın. Ama çıldırdı. Ama kendisini kaybetti. Yani tanrılığı elden gidiyordu. Bütün saltanatı yok oluyordu. Sarsılıyordu dünyası. Elbette akla hayale gelmez işkenceler düşünecek. Bununla yeniden eski zulümlerine, bir de bu katmerleri, bir de bu katmanları, bir de bu zincir halkalarını ekleyerek İnsanlığı kendisine köle olmaya devam ettirecekti. Kendi iddiası, kendi çabası buydu. Ama bu tehditlerinin hiçbir şeye, hiçbir işe yaramadığını görünce ne yaptı ki? Elbette kahrolacaktı, elbette mahvolacaktı. Ne yapabilecekti ki? Yani demek biz Müslüman olursak, biz imanımızla hareket edersek, biz zaten öleceğiz bu elde bir. Ama Rabbimize Müslümanca gitmenin bilincinde olursak, bunu böylece ifade edebilirsek, karşımızdakinin en büyük tehdidi ölümse kaç para ederdi? Öyle anlatırlar. Tarihin birinde, ülkenin biri, içinde yaşayan Müslümanların hepsini yok etmek, tümünün toplandığı bir büyük alanda üzerlerine bombalar yağdırmak haberini, tehdidini savurmuş da, oradaki insanlar, şöyle kefene benzer bembeyaz, basit, iki tarafından belki dikilmiş, bir de kafası delinmiş, yani kafa geçecek yer delinmiş olarak bir basit elbise giyip gitmişler meydana. Kafalarına da bir bez bağlayıp şehadet kelimesi yerleştirmişler. Göğüslerine de isimlerini yazmışlar, aramak zor olmasın, kimliğimiz belli olsun diye. Sanki demişler ki, en fazla öldürürsün, senin için... Bizim adımıza bir zorluk olmasın, biz ölüme senden önce hazır olalım, buyur ne yapacaksan yap demişler sanki, değil mi? Hani mesela kimi insanlara malın ama mülkün ve fakat alırız elinden, bak ambargo koyarız ya da senin maaşını keseriz ya da gelirini. Bir ay oruç tutmaya alışkın bir Müslümansa bunu 12 aya çıkardı mı ne yapacaklar zaten, değil mi? Yani Firavun'a bakın, kendi dünyası ölçüleriyle tutmuş sihirbazları tehdit ediyor. Canınıza okurum sizin, asarım keserim diye, yani öldürürüm. Kim ölmeyecek ki? Hani bugün var mı Firavun? Evet, bugün Firavun yok. Ama Karun da yok. Doğru, ama Musa, ama Harun aleyhisselam da yok. Yani birilerinin ölümü, ölümle tehdit edilmesi aman efendim ne kadar da önemli değilmiş, değil mi? Fakat şairin biri öyle diyor. وَحُبُّ الْعَيْشِ عَبَدَ كُلَّ حُرٍ وَعَلَّمَ صَاغِبًا اَكْلَ الْمُرَارِ. Evet, ne menem şey, ne garip şey ki bu yaşama sevinci, yaşam bilinci, aman yaşasam derdi, yaşamaya bağlılık adına insanların o duydukları haz ne kadar bir garip olay ki, حُبُّ الْعَيْشِ yaşama sevgisi ne kadar garip ki, عَبَدَ كُلَّ حُرٍ. Nice hürleri, nice özgür insanları olsun yeter ki yaşayayım adına köleleştirmiş ve nice insanlara nice acılar tattırmış, nice acılar yedirmiştir. Öyle oldu. Tehdidinin hiçbir faydasını görmedi. Hatta dediler ki, İnna ila Rabbina munkalibun. Biz de Rabbimize döneriz. Biz de Rabbimizle beraber oluruz. Yani bu senin yaptığın iş bizi Rabbimize götürür. Hatta bir başka ayetten öğreniyoruz. Bizim istiğfarımız olur. Affımıza sebep olur. Sana geldik, seni destekledik. Senin için hayatımızı ayarladık, düzenimizi kurduk. Yani bütün her şeyimizde Rabbimiz sen, ödülü senden bekleyecek hale gelmiştik. Bütün bu yanlışların kefareti olur inşallah. Sen bilirsin ama vazgeç dediler. Bir vasıtaya binince de benzer bir dua yapıyorsak galiba hayatın merkezi bir konu. Sonunda Rabbimize dönmek fikri. Bunu unutmayacağız. Şairin biri, bir başkası da öyle diyor. İşte geldi ve ileyhi turcaun. O geldi mi her şey bitermiş. Yani sonunda Rabbin huzuruna dönüş adına bir konu var ya, işte o her şeyi bitiriyor. Allah'ın huzuruna dönüş derdi olmasa, yani insanlar sanki Allah'ın huzuruna gelmeseler, gelmeyecek olsalar, Bakara suresi 28. ayette, Keyfe tekfurune billahi ve kuntum envaten denilince, anlayabildiğim kadarıyla Türkçesi, nasıl, ne cesaret, nasıl oluyor da Allah'ı küfrediyor, yok sayıyor, onun Rab ve ilah oluşu gerçeğini görmezlikten geliyor, gündemden kaldırmaya çalışıyorsunuz, oysa siz ölüydiniz de, evet yani diyorlarmış kafirler. Ama fe ahyakum, size hayat veren o. Yani bize mi sordu hayat vermek için? Bana ne, bize ne, bizi ne ilgilendirir? Ama bunu neden söylüyorsunuz? Geçin bunları diyorlarmış. Fakat sümme yuhyikum, ama sizi öldürecek. Aa öyle mi? Ha tamam, tabii öleceğimizi biliyoruz. Biz de onun için ölünceye kadar kâm alalım dünyadan, zevk alalım diye program yapıyoruz, anlamıyor musunuz diye Müslümanlarla dalga geçiyorlarmış. Ama onlara bir gerçek daha. Sümme yuhyiküm. Fakat haberiniz var mı? Ölümden sonra yeniden diriltileceksiniz. Öyle mi? Biz de yeniden başlarız zevk almaya, dünyamızı dünya etmeye, günümüzü gün etmeye, hayatı kendi zevkimizce yaşamaya devam ederiz deyince, İşin sonu geliveriyor ama, sümme ileyhi turcaun, solukları kesiliyormuş, ama sonunda Allah'a döndürülecekler. Yani işte geldi ve ileyhi turcaun, o geldi mi her şey bitiyor, hesap karışıyor, insanlar kendi kendilerine yapacakları hesapları bir kere daha kontrol etmek zorunda oluyorlar. Sihirbazlar öyle dediler, yani adamların mesleği öyledir diye, değilse bir Müslümanın sihirbaz olması mümkün değil. Ama öyle anıla gelmişler. Böyle bir yanlış anlayış var ortada. Biz de zorunlu onu kullanıyoruz. Yani Firavun'un sihirbazı olarak ortaya çıkan ama Musa aleyhisselam o toplumda en güzel, en iyi, en hoş, en net bir imanla buyurun biz iman ettik ölümüne diyenler, en şerefli insanlar. Devam ediyorlar sözlerine. وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا اِلَّا اَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا. Sen düşün, bak biz değerlendirelim. Firavun'a diyorlar, evet ama demeleri gerekir. Yani onlar Firavun'u tanıyorlar. Hatta belki de şöyle mi tanıyorlar dersiniz? Benim şahsen, hani denir ya, yattığım yerden aklıma geldi. Evet, yani nereden aklıma geldi bilmiyorum ama ne dersiniz, şöyle mi tanıyorlar? Bu adam biz olmadan zaten kendi haklılığını ortaya koyacak güçte bile değil. Öyle değil miydi? Yani sihirbazlar olmasaydı ya da sihirbazlar ortaya attıkları sihirleriyle mağlup olmasalardı, galip gelselerdi filan konusunu yeniden irdeleyin. Demek ki sihirbazlara muhtaç bir adam. Sihirbazlar desteklemese, sihirbazlar onlara imkan hazırlamasa, bu insanlar ne yapabileceklerdi, o firavun denilenler ya da diğer krallar ne yapabileceklerdi? Tabi sadece başkalarının yardımına muhtaç, onların getirdikleriyle, onların ortaya koyduklarıyla ya da onların desteklemeleriyle hayatlarını, saltanatlarını sürdürebilmeye çalışan insanlar bunlar. Başka bir şey yok ki. Yasin suresinde de konunun benzerini bulabilirsiniz. Yani kimi insanlar var ki kendilerini çok büyük zannediyorlar ama çevresindekiler onları desteklemeseler hiçbir şey yapamazlar. Yani öyle bir destek ki, öyle bir imkan ki, o tür imkan onlara hazırlanmadan hiç kimse bir şey yapamıyor. لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ İşin garibine bakın diyor Yasin suresi 74 ve 75. Onlar onları tanrı ediniyorlar bize yardım etsin diye. Onlar da onların yardımına muhtaç. Madem ki ben tanrıysam destekleyin beni diye. İşte hayat bu kadar basit, bu kadar çelişkili, düzensiz. Evet, yani bizden intikam almana bir tek sebep var. Ne o? Sen de bil. Hadi düşünelim beraber, bizim ne suçumuz var? Seni desteklemedik diye mi? Hayır, koşarak geldik. Senin için evrende görülmemiş sihirbazlıklar yaptık. Meydanı doldurduk mu alabildiğine korkunç varlıklarla? Biliyorsun yaptık. Ama karşıdaki insan sihirbaz değil mi? Sen bizi aldattın. Sen bizi kandırdın. Sihirbaz karşısına çıkarsaydın, o bir sihir yapar, biz de bir sihirbazlık yapardık, tamam yarışırdık, hangimiz galip gelirse onun canına okurduk, bundan emindik aslında. Biz kendi hünerimizi, kendi maharetimizi, kendi sanatımızı bilirdik. Ama senin yarış için ortaya çıkardığın adam sihirbaz değil ki. E bunu anlamamız mı? Sen bizden bunun için mi intikam alıyorsun? Yani bizim tek suç kaynağımız bu mu? Söylesene dediler. Demek ki Rabbimizin ayetleri ayan beyan, net, anlaşılır bir biçimde bizim karşımıza çıkınca, bize gelince, gözümüze girince, yani beynimize girince, kalbimize girince biz onlara iman ettik diye mi? Bizden intikam almanın tek nedeni bu değil mi? Evet, bir tek nedeni oydu tabii. Arkasından dualarına devam ediyorlar. Madem ki diyorlar sanki, ey Rabbimiz, biz senin ayetlerini, bize gönderdiğin ayetlerini, peygamberinle bize tanıttığın gerçekleri madem ki biz kabul ettik diye bu adam tehdit ediyor bizi. Öyleyse Rabbena efri aleyna sabran, üzerimize sabır yağdır ya Rabbi. Bize sabırlar dök ya Rabbi. Öyle ki üzerimize sabır boşaltıver ya Rabbi. Yani biz sabırın içine gömülelim ya Rabbi diye dua ettiler. Hem ki vücudumuzun, benliğimizin, varlığımızın hiçbir tarafı sabrın dışında kalmasın. Hatta ve teveffena müslimin, ölüm bizi Müslümanken bulsun, Müslümanlar olarak ölelim, bize ecel o zaman gelsin, teslimiyetimiz tamken gelsin, sabırsızlık göstermesin gözümüz. Hakkı görmeye devam ederken gelsin ölüm. Sabırsızlık göstermesin ağzımız, hakkı söylemeye devam ederken gelsin ölüm. Sabırsızlık göstermesin elimiz, ayağımız, bütün kalbimiz, kafamız, biz tam teslim olmuşken gelsin ölüm bizi o zaman bulsun diyorlar. Evet, Müslümana yakışan da bu. Bu dua bize, bu kavmin daha sonraki bir döneminde, Talut ve Calut kıssası olarak anlatılan dönemde, Davud Aleyhisselam'la birlik anlatılan dönemde, İşte o zaman da böyle bir dua söylenir. Kur'an'da öyle bir dua hatırlatılır. Şöyle genel hatlarıyla önce olayı hatırlayalım. Bakara 246 ve devamı. Hani Musa aleyhisselamdan sonra İsrailoğullarından bir grup dediler ki kendi dönemlerindeki peygamberlerine, Musa aleyhisselama değil, ondan sonraki bir peygambere, Davud aleyhisselam değil, ondan sonraki bir peygamber, yani Davud'dan değil, Musa'dan sonraki bir peygamber, dediler ki bize bir melik görevlendir, bir komutan tayin et, Allah yolunda savaşsak. O da dedi ki, ya kıtal, savaş size farz kılınır da yan çizerseniz, savaşmaktan dönerseniz, ya siz isyan ederseniz, vazgeçerseniz, aa dediler, öyle şey mi olur? Neden Allah yolunda savaşmayacakmışız? Çünkü biz yerimizden, yurdumuzdan çıkarıldık ve oğlumuz, kızımız, çoluk çocuğumuzdan ayrıldık. Yani bir karışıklık oldu gibime geliyor değil mi? Yani Allah yolunda mı savaşacaklar, din Allah'ın olsun diye mi? Yoksa oğlumuz, kızımızdan olduk. Yerimizden, yurdumuzdan, dükkanımızdan, tezgahımızdan kovulduk diye mi savaşacaklar? Bir karıştırdılar galiba. Neyse, kulak veriyoruz. Allah savaşı farz kılıyor onlara. Ama çoğu yan çiziyor, vazgeçiyor, ancak birazı kalıyor ortada. Allah zalimleri bilir elbette. Peygamberler onlara diyor ki, Allah size Talut'u melik olarak, komutan olarak tayin etti. Bu sefer onların içinden de mızıkçılık edenler çıkıyor. Diyorlar ki, aa Talut, hani şu mülkü saltanatı biz kadar olmayan adam, parası pulu biz kadar olmayan adam, olur mu malı mülkü biz kadar olmayan adam bize nasıl komutan tayin edilirmiş? Ama peygamber diyor ki, Allah onu seçti çünkü onun ilmi ve cismi sizden daha önde. Demek ki komutanlıkta mal mülk değil, ilim ve cisimde önde olmak önemliymiş. Allah mülkünü, Allah melekutunu dilediğine verir. Kimi layık görürse ona, Allah vasi onu alimdir dedi. Yine peygamberleri onlara dedi ki, işte o Talut'un mülk sahibi, melik olması, yani komutan olması konusunda Allah size bir ayet, bir alamet olarak tabut gönderecektir. İçinde Rabbinizden sekinet unsuru, Musa ve Harun ailelerinin geri kalanları, bakiyeleri var terikelerinden. Onu melekler taşıyacak. Bütün bunlar eğer siz müminseniz ayettir, alamettir dedi. Yani bir bölüm daha belki geri kaldı. Biraz daha azaldılar. İkinci sınav Talut'un melikliği. Savaş farz kılındı, bir bölüm fırttı. Talut melik oldu, komutan oldu, bir bölüm daha kaçtı. Sonra Talut'la birlikte yola çıkanları, Talut Allah'ın imtihanıyla haberdar etti. Dedi ki, işte şu nehir sadece birkaç avuç, ne âlâ, değilse ondan içenler benden değil. Avucunuzda, işte elinizde, ondan içtiğiniz kadar sizin, başka olmayacak dedi. Bunun üzerine, bu imtihandan da pek çoğu elendi, azıcığı kaldı geriye. O azıcık grup var ya, karşıya geçenler, o azın azı olanlar da aman dediler, yorulduk, bitkin kaldık, suda içemedik, nehirden, ırmaktan da yararlanamadık. Öyleyse biz bugün değil de yarın savaşsak dediler. Calut'un ordusuna karşı biz bu işi beceremeyiz, gücümüz kalmadı dediler. Hadi bir daha elendi mi? İşte geriye azın azının azı, 3-5 kademede elenen bu insanlar, azıcık kalan insanlar kalmıştı ve onlar şöyle dua ettiler. Calut'un ordusuyla karşı karşıya kalınca, Calut'un ordusunu görünce, "Galu Rabbena efri aleyna sabran ve sabbit akdamena vansurna alel kavmil kafirin." Ya Rab, üzerimize sabır yağdır. Öyle ki ayaklarımız sabit dursun. Öyle ki kafir kavme karşı bize nusratını, bize yardımını ilet ya Rabbi dediler. İşte bu ferah kelimesi, bu Rabbena efriğ kelimesi sanki bir kaşık üzerine hani un döktünüz ya da bir kürek üzerine kum döktünüz de içinde kayboldu ya, işte o kadar çepeçevre tüm kuşatmaca üzerine yağdırmak demektir. Böylece sabır istediler. Dün Talut ordusundakiler Calut'a karşı, içlerinde Davud aleyhisselam olarak, şimdi de yani onlardan daha önce de Firavun'un sihirbazı diye sahneye çıkan, sonra Musa aleyhisselama ilk ve güzel biçimde inanan bu Müslümanlar Allah'a aynen dua ettiler. Rabbena efri aleyna sabran ve teveffena müslimin. Ve kâle el mele'u min kavmi Firavun'e. Firavun'un kavminden önde gelenler, yani elit tabaka sözü geçenler, o toplumsal yapıyı yönlendirenler, اَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ diye Firavun'un kanına girmeye, onu kışkırtmaya başladılar. Yani dediler, demek şimdi bu olaydan sonra Musa'yı salıvereceksin öyle mi? Kavmini bırakacaksın öyle mi? Onlara hiç dokunmayacaksın. Böylece onlar yeryüzünde düzen bozacaklar. Her tarafı alt üst edecek, tarumar edecek, ifsad edecekler. Ayrıca hem seni terk edecekler hem ilahlarını bırakacaklar öyle mi? Sen bu işe izin verecek misin? Gale, zaten galeyana gelmiş, ne yapacağını şaşırmış, gözü dönmüş bir cani rolünde dedi ki, senukattilu ebnâehum ve nestahyi nisâehum ve innâ fevgahum kahirun. Evet, öyle şey mi olur? Hayır, kesinlikle bırakmayacağım onun kavmini. Çocuklarını, erkek çocuklarını keseceğim, bir bir katledeceğim. Kadınlarını evet diri bırakacak ama hayasızlaştıracağım. Biz bilsinler ki onlar üzerine kaharız, etkin ve egemeniz. Biz istersek yaparız. Dedik mi tamam, biz dediysek işte öylece dedi ve planını uygulamaya başladı. Ne dersiniz? Firavun'u daha yakın tanıdınız mı? Tarihte neler mi olmuş? Yani biz ne bekliyoruz o zaman? Siz Allah, siz peygamber, siz Kur'an, siz sünnetle beraberlik konusunda kendi heva ve heveslerinizden başka ne engel gördünüz? Hadi, yani sabah Kur'an okumak, akşama kadar gereğini yerine getirmek konusunda ne düşünüyorsunuz? Baksanıza, yani Musa'ya inandılar diye, Musa'ya inanacaklar diye, benim ilahlarımı terk edecekler diye, beni bırakacaklar diye adama bakın. Erkek çocuklarını doğrayacağım, keseceğim hepsini, işini bitireceğim, kadınlarını da hayasızlaştıracak, ahlaksızlaştıracak, hatta her birini bizim tayfadan, bizim kavimden, bizim kabileden biriyle cinsel beraberliğe zorlayacak ve onlardan nesil alacağım, onların neslini bitireceğim diyordu. Biz bu işi yaparız diyordu adam. Öyle zannediyordu. Yani elindeydi sanki, bu işi bitirecekti. Allah'ın desteği vardı ama gözü dönmüştü. Anlamıyor, anlamak istemiyordu. Ya da ipin ucu şeytanın elinde olunca elbette anlayamazdı. İş nereye gideceğini bilmeden sanki saldırıyordu. Her önüne gelene, her istediğini yaptırtmak istiyordu. Bu kelime, yani senukattilu kelimesi daha önce zebaha olarak karşımıza çıkmıştı. Yani Musa aleyhisselam doğmadan önce, İşte o zaman da ebnâuhum onların çocuklarını zebaha yapmışlardı. Yani yüzebbihûne ebnâuhum şeklinde ifade ediliyordu. İşte o belki de çocukken, yeni doğmuşken, bir aylıkken, bir günlükken, üç günlükken kesilen yavrular için kullanılıyordu. Ama şimdi bu hani belki de bir 8 yaşında, bir 10 yaşında, bir 13 yaşında, bir 15 yaşında çocuklar için kullanılan bir kelime. Yani adam olmuşken öldürülenler için kullanılan bir kelimeydi. Evet, demek ki o zaman öldürmemişiz. Demek devam etmemiz gerekiyormuş. Demek ki bu nesli yok etmemiz gerekiyormuş. Hadi bitirelim şunların neslini diye öyle saldırıya geçtiler. Biraz da öldürdüler tabii. Biraz da kestiler tabii. Ama işe bakın, takdir-i huda. Hani denir ya cilve-i Rabbani. Musa aleyhisselam. Yani bir Musa'nın doğumu için yüzlerce ve binlerce çocuk doğuyor, sahneye figüran olarak, sonra 3 gün, 5 gün yaşıyorlar ve ölüyorlar. Yani katlediliyor, kesiliyorlar. Yüzlerce ve binlerce çocuk doğuran anaların kalbinde meyveleri kopmuş, boyunları bükük bir sahne yaşanıyor. Evet, ama o çocuklar yarın, "Ya Rabbi, bize neden hayat bahşetmedin? O zalimi neden bizden önce öldürmedin? Biz de yaşasaydık, biz de iyi bir Müslüman olsaydık" demeleri gerekmeyecek. Çünkü, "Kullarım, yaşasaydınız ben sizden cennetlik ameller isteyecektim. Öyle bir sorumluluğunuz olacaktı. E siz yaşamadan ben size cennet vermişim. Siz zaten yaşayınca cennet hak etmek için yaşamalı değil miydiniz? Hatta cehenneme gitme adına, öyle bir tehlike olmadan cehenneme gitmeme garantisi lütfederek ben size baştan hayatınızı vermiş ve alıvermişim. Daha ne istersiniz" demez mi ki Cenab-ı Hak? Zaten onlar da sormazlar galiba cenneti görünce. Evet, bu çocuklar da kesildiler. Epeyce, bir nesil yok edilesiye, ama yok edilmedi, yok edilemeyecekti. Kale Musa li kavmihi, dedi ki Musa aleyhisselam kavmine, "İsta'inu billah." Yardıma mı ihtiyacınız var? Yani bir yardımlaşma sorunu mu var? Bunu ancak Allah'tan isteyin. Yardımı Allah'tan isteyin. Çünkü Allah'ın yardım etmesi dışında bu ortamdan kurtulmanın imkanı yoktur. Bunun için vasbiru, dayanın, direnin, benimle beraber olmaya, yani Allah ile beraber olmaya, Allah'ın peygamberiyle beraber olmaya, Allah'ın düşmanlarının karşısında bulunmaya, safınızı belirlemeye, o safta hayatınızı sürdürmeye devam edin. Bıkmayın, usanmayın. Devam, dedi. Çünkü innel arda lillah, bu yeryüzü Allah'ındır. Yurithuha men yeşâ'u min ibâdih, Allah kullarından kime isterse ona verir bu yeryüzünü. Vel âkibetu lil muttakîn, ama sonuç hep müttakilerin lehinedir. Öyledir, dedi Musa aleyhisselam. Yeryüzü Allah'ındır. Bu yeryüzünü Allah kullarından dilediğine bırakır. Kimin kullanımı daha iyi, kimin kullanımı daha kötü, onu biz bilmeyeceğiz. İmtihan için Allah öyle yapar. Ama yeryüzü onların değildir. Firavun'un değildir. Hatta Firavun'un adamlarının hiç değildir. E biz bunu bugün çok daha rahat anlıyoruz. O günün insanları da herhalde düşünüyordur. Bakın ki Firavun astığı astık, kestiği kestik yaşıyordu. Her istediğini yapıyordu. Karşı gelinmez bir pozisyondaydı. Ama bir karış öteye sözü geçmezmiş meğer. Bir karış. Yani haritada bir karış mı? O kadar yok tabii. İki parmak diyeceğiz neredeyse. Yani ortalama bir harita için. Yani Mısır'dan Filistin, Mısır'dan Medyen o kadar uzak bir yer değil aslında. Hele bugünkü imkanlarla düşününce, değil mi? Hemen bir karış ötesi gibi bağırsan duyulur kadar yakın bir bölgeye adamın etkisi, hegemonyası gitmezmiş meğer. Saltanatı yokmuş orada meğer. Hani Şuayb aleyhisselam da öyle demişti. Tamam, endişe etme, kurtuldun o bölgeden. Burada tabir caizse onun borusu ötmez diyordu. Öyleyse Allah bu yeryüzünü kullarından dilediklerine nasip eder. Önemli olan müttaki olmaktır. Çünkü sonuç müttakiler lehinedir. Kim ki cennet yolunu Allah'ın kitabıyla bulmak ister, kim ki Allah'a karşı gelmekten korkar sakınırsa, işte ancak onlar sonuçta kârlı olacaklar. Fakat İsrailoğulları bir garip toplum. Yani belki sadece Musa'nın safında yer almak gibi bir güzelliği bırakmadılar, ama etmediklerini koymadılar. Hem ne eziyet ettiler, Hazreti Musa'ya etmedikleri kalmadı. Hatta bir seferinde aleyhissalatü vesselama şöyle birisi gelir, badiyeden gelenlerden biri de, mübarek elbiselerini çekip boyunları kızarıncaya kadar acı verir de boynuna, "Adaletli olmanı istiyorum ama bana dağıttığın ganimetlerde filan" diye şikayet edince, önce şöyle bir kızacak olur peygamberimiz, sonra aklına Musa aleyhisselam gelir. Der ki, "Kardeşim Musa'ya Allah rahmet etsin, onun kavmi ona neler neler etti de o sabırlı davrandı." Evet, bu kavim bir değişik. İsrailoğulları bir başka. ne yaptıkları ne edecekleri belli olmayan, yani karma karışık bir toplumsal yapılanmanın ürünü insanlar. Ya da işte onlardan kıyamete kadar değişik örnekleri her toplumda yaşaya geliyoruz. Sanki hani tarihte helak olmuş kavimler anlatılır ya, Ad kavmi, Semud kavmi, Medyenler, Eykeller, Tübban kavmi. Yani bu kavimlerin bir özelliği vardır. Bir yönden aşırı sapıklardır. Lut kavmini biliyoruz, cinsel sapıklıkta ileri gitmiştir. Nuh kavmini biliyoruz, toplumun böyle salih insanlarını putlaştırmayı becermiştir. Ya da Medyenler ekonomik kaygı ve kavgada ileri gitmişlerdir. Sapık, en sapık, daha sapık olmaz sapık olmuşlardır. Ad kavmi dünyayı cennet zannetmiş, cenneti dünyaya taşımaya niyet etmiştir. Semud kavmi dünyada ebedi kalacağını zannetmiştir filan. Ama yani bu tür insanlar var piyasada. Bakın çevrenize, hatta bölge bölge şehirlerinizi değerlendirin. Bu tür örnekler göreceksiniz. Ama İsrailoğulları, o sanki her an bir şekle giren, bu kalemun demiyorum, renkten renge, şekilden şekile, tipten tipe, yapıdan yapıya, farktan farka, yani akla hayale gelmedik bir biçimden, akla hayale gelmedik bir başka biçime gidebilen, girebilen, yani şeytana papucunu ters giydirebilen, akla hayale gelmedik yanlışları doğrudur, güzelliktir diye yaşayabilen bir toplumsal yapının adı sanki bunlar. Belki de, tabi Allah en iyisini bilir ama benim aklıma gelen, belki de Kur'an-ı Kerim'de kendilerinden en çok söz edilen bir kavim olarak işte İsrailoğulları. Zaten İbrahim Aleyhisselam'dan önce yaşayan peygamberler az biliyorsunuz. İbrahim Aleyhisselam'dan sonra o iki oğlu İshak ve İsmail'den sonra Yakub'un adı İsrail olunca, Yakub'un çocukları, ta Aleyhissalatü Vesselam'a kadar neredeyse bütün peygamberler, yani Kur'an'da adı geçen peygamberlerin yarıdan çoğu İsrailoğullarını adam etmeye gelen peygamberlerdir desek, galiba konuyu anlatmak için yeter. Değilse yani herkes elbette peygambere muhtaç ayrı şey. Yani bu kadar peygamberle adam olmamışlar mı? Nuh kavmi de bir taneyle adam olmadık, bize iki daha gelseydi mi diyecek o zaman. Öyle değil. O anlama gelsin diye söylemedim. Ama yani Kur'an bize o toplumsal yapıyı daha bir özel anlatıyor. Çünkü kıyamete kadar bütün toplumların bir yönüyle ya da birden fazla pek çok yönleriyle bu toplumsal yapıyı görüntülediklerine şahit oluyoruz. Bakın Hazreti Musa ne diyor? Onlar Musa Aleyhisselam'a ne diyorlar? Kalu uzina min qabli en te'tiyena ve min ba'di ma ji'tena. Abi canım Musa, hep senden çektik ne çekmişsek. Yani sen bize gelmeden önce de eziyetler vardı senden dolayı. Sen bize geldikten sonra da devam ediyor. Etme, eyleme, hep senden bu çektiklerimiz diye bu işin tek suçlusu Musa oluverdi. Garip ama hayat bu, biliyorsunuz. Yani bir insan ki Firavun onu suçluyor. Bir insan ki Firavun oğulları onu suçluyor. Bir insan ki İsrail oğulları da onu suçluyor. Yani haşa ve kella, öyle bir benzetmek değil ama aklıma geldi, bir örnek var. Zavallı koyun sürüsü diyor adamın biri. Ağayı besleyen o, çobanı besleyen o, hatta kurdu da besleyen o diyor. Evet, yani düşünebiliyor musunuz? Koyun sürüsü evet ağayı besliyor, çobanı da besliyor. Ama bakın ki kurt da ondan besleniyor. Yani böyle girift bir mesele olmak açısından aklıma geldi. Anladınız mı Musa Aleyhisselam'ın konumunu? Firavun onu suçluyor. Firavun oğulları temel suçlu, merkezde suçlu olarak onu biliyor. Ama bakın İsrailoğulları da onu suçluyor. Hep senden diyorlar. Bunu daha sonra da söyleyecekler. Önlerinde Kızıldeniz, arkalarında Firavun'un ordusu. Diyecekler ki, hep senden bu iş. Ne yapacağız şimdi? Bitti bu iş diyecekler. Olmaz öyle şey. Yani Allah'ın yol gösterisini hesap etmeyen insanlar, Allah'tan görevli olarak gelen adamın misyonunu bilemeyen insanlar elbette suçlandıracaklardı peygamberlerini. Garip ki peygambere diyorlar, hep sen suçlusun. Kale, ama Musa Aleyhisselam olgun, ama Musa Aleyhisselam peygamber, dedi ki, Asa rabbukum en yuhlike aduvveküm. Belli olmaz. Bakın, belki de şu sizin düşmanınız olan bu Firavun oğullarını Allah sizin Rabbiniz olan Allah helak edecektir ve yestahlifeküm fil ard ve yeryüzünde sizi onlara halef eyleyecek, bakın ki onların yerine siz geçeceksiniz. Feyanzura keyfe taamelun ve böylece sizin ne yapıp ettiğinize, yani amellerinize, hayatınıza bakacak, sizi bu sefer öyle imtihan edecek. Allahu Ekber. Yani saltanat size geçecek ve siz artık başarmış olacaksınız demiyor. Bakın bir de o zaman sizi öyle imtihan edecek Allah, bakacak amellerinize diyor. Demek ki toplum gerçekten farklı, aykırı bir toplum. Galiba, hani tefsirlerden öğrendiğimden dolayı diyorum, galiba işte bu toplum, o köle ruhlu toplum, o İsrailoğulları olarak Mısır'ın hegemonyasında, Firavun oğullarının çizmelerinin altında ezilen bu toplum, izzet ve şerefini kaybetmiş, ondan yoksun hale gelmiş bu toplum, hayat bilgisi ya da hayatı değerlendirmesi tamamen köleliğe ait ruhsal değerlendirmelere dayalı bu toplum, evet Musa aleyhisselamla beraber Tih'te, çölde kalmak zorundaydı. İzzet ve şereften yoksundu. Allah'ın yardımına güvenmesini bilmeyen bu toplum, orada bekleyecek yeni bir toplum çıkacaktı. İşte onlar Arz-ı Mev'uda gidecekler, Filistin'i fethedeceklerdi. وَلَقَدْ اَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّن۪ينَ Artık savaş başlamıştı. Yani saflar belirlenmişti. Musa aleyhisselam çıkmıştı ortaya. Bir grubun başkanı olarak değil, peygamber olarak. Allah görevlendirmiş olarak. Karşı tarafta Firavun ve avenesi vardı. Allah Firavun oğullarını yıllar, sıkıntılı yıllarla imtihan etti. Meyveler, sebzeler, yiyecek ve içeceklerin kıtlığıyla imtihan etti. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ İşte belki böylece tezekkür eder, tefekkür ederler. Belki akıl ederler, anlarlar, işi gündeme getirirler, düşünürler diye Allah onlara nice sıkıntılar, boyun bükmelerine imkanlar hazırladı. Ama onlar yine de isyan edecekler, yine de dinlemeyeceklerdi. فَاِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَتَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ اَلَا اِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Kendilerine bir güzellik, istedikleri gibi bir durum, konum geliverince imtihan olarak, aa biz buna layığız, biz becerdik, biz üstesinden gelebiliyoruz, bizim kafamız çalışıyor, biz yaparız yaptığımızı, biz istedik mi yaparız dediler derler. Ama bir kötü durum, istemedikleri bir şeyle imtihan pozisyonu ortaya çıkınca başlarlar Musa ve beraberindekileri suçlamaya. Hep onlardan oldu. Bir uğursuzluk var, bir huzursuzluk var. Bunun tek sebebi Musa ve yanındakiler demeye başladılar. Cenab-ı Hak da diyor ki, Ela, olmaz öyle şey. Açın gözünüzü, dikkat edin. İnnemâ tâiruhum indallâh. Eğer böyle bir şey varsa, bunu ayarlayan Allah'tır. Allah böyle belirliyor. Yani sizin huzursuzluğunuz, sizin uğursuzluğunuz, sizin düzensizliğinizi Allah böylece açığa çıkarıyor. Velakinne ekterahum la ya'lemun. Ama nedense insanların çoğu bunu ya bilmiyor ya da bilmek istemiyorlar. Bu kelimeyi siz Yasin suresinde de bir şekliyle gördünüz herhalde. Hani bir toplumsal örnek veriliyordu. O toplumda iki peygamber vardı. Allah bir üçüncüyle onları güçlendirmişti. Hayatın düzenlenmesi adına vahiy gündeme getirince tehditler başlamıştı. Siz de biz gibisiniz, Tanrı bir şey indirmez zaten, yalan söylüyorsunuz demişlerdi. Onlar da yani biz böyle bir şey beklediğimizden değil ama Allah bize böyle görev verdi. Yani bize düşen apaçık net duyurudur deyince tehdit ettiler. Asarız, keseriz, canınıza okuruz, işinizi bitiririz. Siz geldiniz, düzensizlik başladı, uğursuzluk başladı, huzursuzluk başladı dediler. Ama onlar dediler ki قَالُوا تَائِرُكُمْ مَعَكُمْ Yani böyle bir şey varsa bu sizden kaynaklanıyor. اِنْ ذُكِّرْتُمْ Ne yani bizim suçumuz ne? Size bunları hatırlattık diye mi demişlerdi. Orada bu sizden kaynaklanıyor. Yani تَائِرُكُمْ مَعَكُمْ Ama burada اِنَّمَا تَائِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ Onların huzursuzluğu, onların uğursuzluğu, onların düzensizliği Allah yanındadır denilince yani Allah onların yolunun yanlışlığını beyan eden bir peygamber gönderdiğinden kaynaklanıyor diyoruz. Zaten Yasin'de de peygamberler onlara yanlışlıklarını anlatıyorlar. planlarının, projelerinin, hayat programlarının yanlışa gittiğini haber veren birisi onların yanlışlarını ortaya çıkarmış oluyordu. Konu birbiriyle bu anlamda uyum içindeydi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.